Ayrım 15. 7. gün İhsan Oktay Anar. Sayfa 169. Çünkü zaman kıymetliydi ve o kış havasında daha geçit resmi bile yapılmamıştı. Derken erbaşlar Hamidiye'yi seyreden erlere "Haydi ruhsuzlar canlanın, çadırları sökün, direkleri ayrı ayrı yerde istifleyin. Sen kepaze bakıp durma öyle. Hiç mi sefine görmedin? Haydi. Başlatmayın zifirinize orospollar, üstünüze ölü toprağımı serpilmiş, yallah iş başına" diye haykırırlarken daha kahvaltı bile yapmayan zavallılardan biri ez kaza aç olduğunu söylerse onu "sen hangi dondan fırladın" diye azarlıyorlardı. Aksi gibi o dondurucu soğukta şiddetli bir sağanak da başlamıştı. İmparatorluğun dört bir tarafından gelmiş erbaştan bir Arap onbaşı, bir yandan ordugâhtaki çadırların sökülmesi için sağa sola emirler yağdırırken, Erat'tan kayış atıp kaçan kurnazlara, lakırdıya boğup işi savsaklayan sümüşüklere, şafakta tuttuğu 3 saatlik nöbetten sonra çömelip kuytuda yestehlerken oracıkta uyuyakalan miskinlere, "Yelan el kız, hali halakak, bedinik tız memhune" diye haykırıyordu. Bir acem çavuşu ise top arabasını toparlığa koşmakta üşengeç ve beceriksiz bulduğu erlere "sizi mader cendeler, hayde hayde kirhorlar sizi" diye bağırırken o yağmur altında erlerden biri "aman kumandanım yemek bile yemedik" deyince köpüren adam "kiram dahanet, mader kahpe" diye haykırmıştı. Diğer çavuşlar ve onbaşılar yük semerleri vurulan bir kısım katırlara Alman malı dağ toplarının çelik namlularını, bunların ağır beşiklerini, koca tekerlekleri ve kalın dingillerini, dane, kovan ve topallardan ibaret cephanelerini ve edevatlarını, bazılarına ise makineli tüfek ve şerit kutularını, şeritlere mermi dizme gereçlerini, mesnetlerini, yedek namlularını yükletiyordu. O köhne tekerlekleri gıcırdayan erzak ve cephane arabaları pek itimat terkin etmeseler de bunları çeken beygirler sağlıklı gibiydi. Küçük çaplı dağ topları toparlaklara rapt edilmiş ve cephanelerinin tamamına ve bunlara kadanalar tam koşulmuştu ki o anda sağanak şiddetini arttırdı. Sicim gibi yağmur enveri haki feslerden erlerin burunlarına, bıyıklarına ve çenelerine, çenelerinden sinelerine akıyor, kaputlarından ve beşer kütüklük bulunan palaskalarından dolamalarına ve nihayet potinlerine sızıp bedenlerine de ıslanmadık yer bırakmıyordu. Yağmur o kadar şiddetliydi ki rüzgar karşıdan darbe darbe esince insanın ciğerlerine dalga dalga su kaçıyor, damlalar adamın yüzünde acıtırcasına şakır şakır şakladığından ağzı ve göz kapaklarını açmak ve konuşmak imkansız hale geliyordu. Erat arasında resmi geçidin iptal edildiği fiskosu çıkmıştı ki yağmur önce seyreldi, en sonunda da dini verdi. Gökyüzü açıldığında içtima borusu çalıyordu. Bir zabit "resmi geçit olacak" diye bağırdığında küçük zabitler kıtalarına doğru koştular. Bu sırada askeri bando marş çalmaya başladı. Paşalar ve yüksek zabitler tentenin altında resmi geçidi seyredeceklerdi. Bu zevat bekletilmekten hoşlanmazdı. Bu yüzden uzakta bir yerde süvari taburunun kumandanı sağda ve solda ikişerli kolla ilerleyen bölüklere "bölükler, dörderle kol, marş" diye bağırdı. Bölükler bu nizama geçince 1. ve 3. bölükler sola, 2. ve 4. bölükler sağa, çark, marş, dur, hizaya gel, ileri" diye haykırınca tabur atların lak laka lak laka lak laka sesli adımıyla ilerlemeye başladı. Tam yüksek zabitana yaklaşmışlardı ki kumandan "tabur, tırıs, marş" diye komut verince askerler hayvanlarını lak lak lak lak lak lak tırısa kaldırdılar. Kumandan kılıncını çekmişti. Zabitanın önünden geçerken "sağa bak" diye bağırdı. Bu sırada askeri bando gümbür gümbür marş çalmaya devam ediyordu. Trompetçiler yanaklarını şişirerek trompetlerini tat-tara-tat-tara-ti diye üflerken ittiradla orta neferi Erat taadat defteri getirdi. Ama davulun bom bom bön bum sedası ve zillerin dıs dıs tis tis seslerinden önleri gönleri yıldız yıldız içinde aziz ve naçiz jön ve bön zabitanın gözünden bu kaçtı. Ancak bu görkemli geçit resmi uzun sürmedi. Gökleri ansızın kapkara bulutlar kapladı ve artık kurşuniye çalan denizin ortasına bir yıldırım düştü. Derken kapkaranlık ve devasa bulutta gizlenen kara ve kinli devin kuvvet ve öfkeyle üflediği fırtına ortalığı allak bullak etti. Resmi geçidi seyreden zabitanın tentesi ve kalpakları ta denize kadar savruldu. Çok geçmeden yine bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Zabitler birliklerine "Koşar adım, marş marş!" emri verdiler. Artık harbe katılma zamanıydı ve cepheye yürüyüş şu andan tezi yok başlamıştı. Bu yürüyüş kış vakti dondurucu soğukta birkaç gün sürecekti. Trabzon'dan o sabah ayrılan bu kıtalar, Sarp Dağ yolundan dörderli kol nizamında tepelere tırmanırlarken, önden gidenlere ait kurup mamulü o muazzam çelik obüslerin balçıklı yolda açtığı derin çukurlar, yürümelerini eni konu zorlaştırıyor, askerler çamura bata çıka ilerliyorlardı. Ağır malzemenin taşınması ise ayrı bir dertti. 77 milimlik toplara koşulu 6'şar katır bu ağır ve korkunç silahları dağdan yukarı taşımaya yetmiyor. Bu yüzden o yağmur altında erler de hayvanların kantarmalarına asılmaya, hatta topları ve toparlakları olanca güçleri ve aç karınlarıyla arkadan itmeye veya önden çekmeye mecbur kalıyorlardı. Emir gereği malzemeyi ve kıtaları gece yarısından önce ve iliklere işleyen soğuk havada zirveye yakın o köye eriştirmek zorundaydılar. Ama her birini 8'er öküzün çektiği şu 155'lik 4 toptan hem de ikisi birden çamura saplanınca at üzerindeki Miralay lügerini kırıfından çıkarıp kurduktan sonra ağzına soktu ve tetiği çekti. Silah sedasından ürken at, intihar eden zabitin sol ayağı üzengiye takılı olduğu halde kişneyip şaha kalktıktan sonra dört nala koşturmaya başladı. Hayvanı 200 adım ötede durdurabildiler. Birkaç kurnaz zabitin tanınmayacak hale gelen cesedini yol kenarına taşıdıktan sonra atına boyunduruk vurup öküzlerin önüne koştu. "Yisa, ha gayret!" derken bu toplardan önce biri sonra da diğeri çamurdan kurtuluverdi. Hava kararıyordu ama asker daha hiçbir şey yememişti. Herkes o gece varmaları gereken köyde tıkınacağı yemeğin hayalini kuruyordu. Nihayet karanlık çöktü ama yine yokuş yukarı ilerliyorlardı. Petrol lambaları yakıldı ve bölükler birbirlerini kaybetmesin diye her grubun önünde ve arkasında eli fenerli neferler görevlendirildi. Çok geçmeden yorgunluk ve soğuktan artık hissetmedikleri tabanlarının altından gelen katır kutur kart kırt seslerinden kar üzerinde yürüdüklerini anladılar. Demek ki zirveye yaklaşıyorlardı. Derken kar önce bileklerine sonra da dizlerine kadar gelmeye başladı. Nihayet gece yarısına doğru birkaç cılız ışık göründü. Köye varmışlardı ve en iyi tarafı burası artık düzlüktü. Köyün içine girdiler ama hiçbir zabit "Kıt Adur!" diye bağırmadı. Çünkü geçtikleri yolun sağında ve solunda hastalıktan ölmüş birkaç askerin cesedi vardı. Halife Efendimiz'e ilan edilen cihat davetine riayet eden bu zavallı askerlerin Müslüman köylüler tarafından neden defnedilmediği belki mezarlıklarında nesebi gayri sahih şahıslar istememelerine bağlanabilirdi. Köylünün evine gelen misafir yer içer, er ya da geç çekip giderdi. Ama kabristanına gelirse ebediyete kadar orada istirahat edebilir. Galiba zabitler de bu fikirdeydiler ki muhtarın evinden öfkeli bağırış çağırış sedaları işitildi. Aslında askerler kızmakta pek haklı sayılmazlardı. Çünkü ordu bu harpte donarak ölen binlerce askerin cesedini ancak yarım asır kadar sonra toplayıp gömecekti. Vatanı uğruna savaşan birine köpek, yine vatanı uğruna ölene de köpekleşi muamelesi yapmak galiba bir devlet geleneğiydi. Fakat bu meselelerle alakası olmayan o aç, soğuktan titreyen ve bütün gün yürümekten bitap düşmüş askerlerin korktukları başlarına gelmişti. Evet, köyde hastalık vardı ve buranın suyu asla içilmeyecek, köyde çeyrek saat bile mola verilmeyecek. İşin daha da kötüsü, tan yeri ağarana kadar yürünecekti. O şiddetli yağmur altında kara ve balçığa saplanan obüsleri, petrol lambalarının ışığı yardımıyla beygirlerin kantarmalarına ve kolanlarına asılıp çekmeye çalıştılar. Hayvanların toynakları balçıklı karda kayıyor, dizlerine kadar kara batan erler ikide bir batağa kapaklanıyorlardı. Derken bir de tipi çıktı. İşler çığırından çıkmış gibiydi. Hemen hiçbirinin kollarında mecal kalmamış. Debelenip çırpılmaktan Hepsinin nefesi daralmıştı. Şafak sökene kadar ölüp ölüp dirildiler ama dize kadar gelen o karın içinden tonlarca ağırlıktaki obüsleri yürütüp ikmal arabaları ve malzeme katırlarıyla birlikte zirveyi aşmaya muvaffak oldular. Rüzgar kesilmiş, hava açmıştı. Zirveden aşağı baktıklarında tam altlarında uyuyan muazzam bir bulut gördüler. Kartallar gibi uçurumların ve bulutların tepesindeydiler. Yine de onlar şehit ve zabit olmadıkça burada bir taştan birer abide olarak kalamazlardı. Erlerin canlarını, zabitlerin ise sicillerini tehlikeye atacağı cephe onları bekliyordu. Bu yüzden duramadılar. Tepeden aşağı inmek karın kayganlığı nedeniyle daha zor olacaktı ama öğleye doğru kar kalınlığı azaldı. Öğleden sonra ise artık yine çamur üzerinde ilerliyorlardı. Neredeyse iki gündür yemek yemeyen, uyku uyumayan askerlerin bacaklarında mecel kalmamış, yorgunluktan nefesleri tükenmişti. Ama en sonunda düzlüğe erişmişlerdi. İşin kötüsü bir 155'lik obüsü çeken öküzlerin ikisi devrilmiş ve mülazım tarafından alınlarının ortasına ateş edilerek vurulmuşlardı. Askerin bütün ısrarına rağmen öküzleri kesip yemek yerine cepheye bir an önce erişmek için oracıkta bıraktılar. Derken akşama doğru balçık içindeki yolun karşısından cepheden yaralı taşıyan iki kağanı gördüler. Kanlar içindeki ağlayıp inleyen yaralılar arabalara adeta tepeleme yığılmıştı. Asker ilerlerken bir büyük zabit öndeki kağanıya "Dur!" diye bağırmıştı. Maksadı kağanlıların öküzlerini çözüp bu hayvanlara top çektirmekti. Ama Sıhhiye onbaşı öküzleri vermek istemiyordu. Onbaşı, "Kumandanım, yaralıları bu soğukta dağ başında bırakmayın, hastaneye gitmemiz gerek, yoksa ölecekler" deyince zabit, "Bu kanlıların öküzleri toplarımızı cepheye kadar çekmezse harbi kaybedebiliriz. Kazandığımız an bu an olabilir, bu yüzden size ölmenizi emrediyorum" deyip atını mahmuzladı. Bu zabit atını koştururken hayvanın toynakları sadece vıcık vıcık balçığı değil, yoldan daha önce geçen askerlerin gaytalarını da eziyor, kusmuklarını ve fışkılarını sağa sola sıçratıyordu. Onlardan önce bu yoldan cepheye giden binlerce askerden sonra çamur, artık dışkı ve idrar kokmaktaydı. Demek ki cepheye fazla bir şey kalmamıştı. Ancak kimsede cam kalmamış, hemen herkes sıfırı tüketmişti. Bununla birlikte gece yarısına doğru uzakta cılız ışıklar göründü. Bir köye yaklaşıyorlardı. Tabana kuvvet biraz daha yol aldıklarında gece yarısından çok sonra 20 haneli bir köye girdiler ve birbiri ardına "Mevzun adım marş, yerinde say marş, kıt adur, hazır ol, sola, ben, rahat, dur, istirahat et, sağ ol" sesleri duyulmaya başladı. Zabitler evlere, çavuş ve onbaşılar ise ahırlara yerleşti. Karavana çıkmamıştı. Zaten herkesin gözünden uyku akıyordu. Bu yüzden erler oracıkta kurdukları çadırlarında uykuya çekildiler. Şafakta yani 3 saat kadar sonra yola çıkacaklardı. Karın doyurmak için en fazla 2,5 saat uyuyabilirlerdi. Soğukta tir tir titreyerek dalıp gittikleri uyku alt tarafı 1,5 saat sürdü. Kalk borusu üfleniyordu. Ama onları güzel bir sürpriz yani sıcak yemek bekliyordu. Kavurmalı aş ve köylülerden makbuz karşılığı alınan ekmeklerle karınlarını doyuracaklardı. Ancak bir bölükte herkes doymadı. Çünkü dindar bir onbaşı uykuda kendisini şeytan aldattığı için karavanalardan birinde su ısıttırıp boy abdesti almış, bu yüzden yemek eksik çıkmıştı. Anlaşılan onun için ibadet hemen herkeste olduğu gibi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan bir masonvari ayin, belki de itiraf edilemeyen bir büyüydü. Dinine bağlı onbaşı nedeniyle pek doymayan erler ne kadar homurdansalar da içtima borusu çalındı ve yürüyüş nizamına geçildi. Aksi gibi hava kapamış, yağmur çiseliyordu. Verilen moladan az sonra az çok kendilerini toplamış askerler çamurlu yolda ilerlerken dev ve kapkara yağmur bulutları iyice alçaldı ve daha geçen gece elbiselerini kurutmayı başarmış olanları bile ıpıslak etti. Öğleye az bir zaman kala bayır aşağı inmeye başladılar. O kapkara dev yağmur bulutları hala tepelerinde ta ufka kadar uzanıyordu. İşte o anda şark tarafında bulutlardan biri tam altından aydınlanır gibi oldu. Bir, şim, bu şimşek değildi. Sanki buluta aşağıdan bir anlık kuvvetli bir ışık tutmuşlardı. Derken bu hadise tekrarlandı. Askerler şark ufkuna bakıyorlardı. O kapkara yağmur bulutlarının altları bir an parlıyor, sonra yine kapkara kesiliyordu. Bu anda birbiri ardına "Dur!" emirleri işitildi. Askerlerin ayak sesleri ve arabaların tekerlek gıcırtıları kesildi. İşte o sessizlikte ta uzaktan şark tarafında fersahlarca ötedeki cepheden gelen belli belirsiz dumt, dumt, dumt seslerini işittiler. Bunlar top sesleriydi. Namlu ağız alevlerinin kuvvetli ışığı kapkara bulutların altını aydınlattıktan ancak saniyeler sonra patlamaları kulağa geliyordu. Bazı zabitler dürbünleriyle top sedalarının geldiği yere bakıyorlardı. Çok geçmeden ortalık "Adi adım marş!" emirleriyle hareketlendi. Erlerin çoğunun gözünde cesaret parıltıları oynaşıyordu. Bunlar genellikle hiçbir muharebeye katılmamış olanlardı. Bazılarının ise dudakları kıpırdıyor, anlaşılan dua ediyorlardı. Ancak bir iki kişi heyecandan kustu. Ağlayan ise hemen hemen hiç yoktu. Birkaç fersah yolu akşam üstüne kadar kat edip topların sadece sadalarını değil zangırtılarını da hissetmeye başladıklarında cepheye vardıklarını anladılar. Bu sırada 5 dakika sonra varacakları tepenin yamacına 152'lik Rus obüsünün danesinin düşüp infilak ettiğini gördüklerinde huzursuzlandılar. İnfilakın şiddetiyle ön taraftaki askerlerin üzerine taş ve kaya parçaları toz toprak yağmaya başlamış ve yağmaya da devam ediyordu. Öyle ki aradan 2 dakika geçmesine rağmen bu toprak yağmuru sürdü. Tepeden aşağı 4 zabit at koşturuyor, 4 manga da onları geriden takip ediyordu. Zabitlerden ikisi topların yanında durup ona selam çakan astına tepeyi işaret etti. Derken geldiği yoldan 4 nala geri döndü. Diğer zabitler piyade birliklerinin kumandanına heyecanla bir şeyler anlatıyorlardı. Ardından gelen emirle topçu erleri 77'lik 8 topu bu korkunç silahları çeken hayvanların boyunduruklarına asılıp tepeye çekmeye başladılar. Zirveye ulaştıklarında karşılarında birbirine paralel kazılmış boydan boya uzanan Rus siperlerini görüverdiler. Ve üzerlerine yağmur gibi kurşun yağdı. İkisi düştü, biri ölmüş, diğeri acılar içinde bağırıyordu. Zirvenin emniyetli tarafına kaçan üçüncüsü, tabancasını çeken topçu zabiti tarafından vuruldu. Ve yüzüstü yere kapaklandı. Emirler yağdıran zabit topları toparlaklardan söktürdü ve her birisini mevzilere yerleştirdi. Bu sırada yanlarında bir 152'li Schneider danesi güm sadasıyla patladı. Kulaklarında sesiyle numara erleri her ne kadar zabitin emirlerini işitemeseler de ne yapacaklarını biliyorlardı. Topların mahmuzlarını zemine sabitlediler. Nişangahları ve manzara dürbünlerini mahfazalarından çıkarıp topların sol tarafına monte ettiler. Ruhluyu ortalayıp topları hizaladılar. Yağmur gibi yağan kurşunlar topların çelik kalkanlarına tin tin tin tin tin diye çarpıyordu. Kamacı erleri teker teker kamaları açtılar ve hazır diye tekmil verdiler. Derken batarya kumandanı "Tekmil batarya! Barut hakkı 2! Müsaademeli! Tepedeki Schneiderlere 1800! Soldan ateş!" diye bağırdı. Toplar güm güm sadalarıyla patladı ve çelik namlular beşik üzerinde geri tepti. Toplardan ateşlenen daneler Rus mevzilerine düşer düşmez birbiri ardına infilak ettiler. Kamacılar levyeleri çektiklerinde boş kovanlar tıngır tıngır sesleriyle mahmuza düştüler. Elinde dürbünüyle topçu zabiti bu kez "Tapa tavikli, yalnız 2, 4 eksilt, ateş!" diye haykırdı. Top patladıktan az sonra karşı tepedeki Schneider'den biri isabet aldı ve o mahalde bir hareket başladı. Anlaşılan Rus topçusu mevzi değiştiriyordu. Bu sırada günlerdir yolda olan sadece bir öğün yemek yiyebilmiş ve 2 saat uyuyabilmiş piyadeler daha cepheye gelir gelmez mülazımların emirleriyle siperlere sokuldular. Yine yağmur başlamıştı. Siperlerin hele onlar gelmeden önce tam 3 gün burada bekleyen askerlerin hali korkunçtu. İçinde sıçanların yüzdüğü, baldırlarına kadar gelen çirkefin içinde neredeyse hiç uyumadan zinde askerlerin gelmesini sabırla beklemişlerdi. Rusları siperlere yaklaştırmamak için günlerce uyumayan bu askerlerin avurtları çökmüş, gözlerinin feri kaçmış, birer kemik torbasına dönmüşlerdi. İşte bu askerler yerlerini yeni gelenlere terk ederlerken bir de Rus topçusu ateş açmış, düşen danelerle ortalıkta kan gövdeyi götürür olmuştu. Rus topları siperleri bombalarken daneler patladığında göklere saçılan taş ve toprak belki dakikalarca askerlerin üzerine yağıyordu. İşin kötüsü helaya gitmenin mümkün olmadığı bu siperlerde baldırlara kadar gelen çirkef içinde şişmiş cesetler vardı ki bunlar zaman zaman patlıyor, sağa sola et parçaları saçılıyordu. Hastalık tehlikesi de baş göstermişti. Bu durum daha fazla süremezdi. Herhalde bunu kumandanlar da biliyordu. İşte belki de bu yüzden o akşamüstü hem de o yol yorgunu aç askerlere hücuma hazırlanma emri verildi. Maksimlerin mekanizmaları kuruldu. Mühimmat kutuları açıldı. Şeritlere mermiler dizildi. Bu sırada erlerin başlarının üzerinde kurşun sesleri duyuluyordu. Şiddetli ıslıkla gelen birkaç kurşun kum torbasını delip iki askeri muharebe dışı bırakmıştı. Vızıldayanlar ise hızları azaldığından pek zararlı değildi. Ara sıra kedi miyavlaması gibi Mao sedası neşredenlerin ise uzaktan geldikleri için korkulacak bir yanları yoktu. Bir faaliyettir sürüyordu. Zaten zabitler makas dürbünle ne zamandır Rus siperlerini uzun bir süre gözlemişlerdi. Bu siperler çok değil 50 metre kadar ilerideydi. Ama arada 4 sıra tel örgü vardı. Bu bölgedeki cesetleri birkaç vahşi köpek öfkeyle gırlayarak çekiştirmekteydi. Bölgeyi aşmaları için çok zayiat verileceği aşikardı. Tel makasları ise az sayıda olsa gerekti. Çok geçmeden çavuşlar ve onbaşılar siperlere gelerek hücum merdivenlerini muayene ettiler. Yanlarında bazı imamlar da göze çarpıyordu. Ardından imamların da ahlaki nasihatleriyle asker hücuma hazırlandı. Bu sırada topçu çoktandır destek için bombardımana başlamış, Rus siperlerini dövüyordu. Kumandanlara göre asker hazırdı. Siperlerde zabitler korku ve heyecan içindeki, bazıları kusan, bazıları ise ağlayan erlere ''Doldur ve kapa, süngü davran, süngü tak'' emri verdiler ve ardından ''Hücum merdivenlerine'' diye bağırdılar. Kumandanlarının düdük sesiyle siperlerden ilk anda yüzlerce kişi fırlar fırlamaz, Rus plemyot makinalı tüfeklerinin güm güm güm güm güm güm sedaları işitilmişti. Böylece siperden ilk fırlayan yüzlerce kişiyi 7.62'lik mermiler yağdıran makineli tüfekleri delik deşik etti ve bu erler siperden daha çıkamamış arkadaşlarının üstlerine kanlar içinde teker teker düştüler. Ama tabancalı zabitlerin emirleri kesindi. Bu yüzden ölenlerin üzerlerine basıp siperlerden fırladılar. Bunların da yarısı biçildi ama asker çoktu. 7.62'lik plemyotlar süngü hücumuna geçenleri acımasızca indiriyorlardı. Ancak bu sırada Rus siperlerini döven topçu mesafeyi kısalttı ve bu kez ateş silindiri Rus siperlerine doğru ilerlemeye başladı. Düşen, bağıran, yaralanan, ölen ve ağlayanları aldırmaksızın erler adım adım Rus siperlerine doğru ilerliyorlardı. Ne var ki hücum birliklerinin ancak üçte biri sağ kalmıştı. İki siper arasındaki 50 metrelik bölge tepeleme, ölü ve yaralı doluydu. Üstelik yağan yağmur, ölü ve yaralılardan akan kanı neredeyse bütün araziye dağıtmış, bu bölge kıpkızıl kesilmişti. Hücum birliği 20 metre kala koşmaya başladı ve Rus siperlerine girdiler. Bazılarının göğsüne süngü girdi ama çoğu sipere dolmuştu. Rus askerlerini süngülemeye başladılar. Kaburgalara rastladığında çoğu süngü kırıldı. Bu yüzden küreklerini çıkarıp Rusları kürekle vura vura öldürmeye başladılar. O esnada topçunun ateş silindiri Rusların bir gerideki siperlerinde hazır bekleyen ihtiyat birliklerinin üzerindeydi. Fakat Rus topçusu da göz açtırmıyordu. İşte bu anda olayı uzaktan izleyen bir büyük süvari zabiti bağırdı. ''Kılıç çek!'' İki saf halindeki süvariler kılıçlarını çekip omuzlarına götürdüler. Aynı zabit yine bağırdı. ''Hazır ol!'' Süvari erleri kılıçlarını ileri doğrulttular. ''Bölükler, marş!'' emriyle ilerlemeye başladılar. ''Tırıs, marş!'' diye bağırınca hızlandılar. Derken zabit Dört nala marş diye haykırdı. Hemen sonra kumandan haykırdı. Hücum! Süvariler at koşturup askerin hücuma başladığı siperin üzerinden teker teker atladılar. Ön saftakiler birbirlerinden açıldı ve arkadakiler de öndekilerin arasındaki boşlukları doldurup tek saf oldular. Böylece Rus tarafına taarruza geçtiler. Ama burası çoktan piyade tarafından ele geçirilmişti. Süvarinin şimdiki hedefi Rus bataryaları yani Schneiderler idi. Dört nala Schneiderlere doğru ilerlediler. Dört bataryadan birini ele geçirdiler. Ama onları bir sürpriz bekliyordu. Ansızın sağ yanlarından ucu beyaz filamalı uzun mızraklarıyla Kazak süvarilerinin taarruzuna maruz kaldılar. Gözü dönmüş Kazaklar, mahmuzladıkları atlarını dört nala onlara doğru koştururlarken içlerinden biri "Hii teviye arot!" diye küfredip mızrağını bir süvarinin ağzına daldırıp ensesinden çıkardı. Kılınçlarıyla süvariler mızraklı kazaklıklar karşısında çaresizdiler. Ama tam da bu sırada korkunç bir gümbürtü işitildi. Bir at 5 metre havaya uçtu. Derken ortalıkta hem süvarilerin hem de kazakların kolları, bacakları, gövdeleri ve kafaları uçuşmaya başladı. Topçu bu bölgeyi bombalıyordu. Gerçi süvariler ölüyordu ama olsun, kazaklar da ölüyordu ya. Nihayet piyade Rus siperlerini işgal etti. Düşman geri çekilmişti. O dondurucu soğukta kar işte burada serpiştirmeye başladı. Tek bir silah sesi bile duyulmaz olmuştu. Ortalıkta artık bir sükunet hakimdi. Ta 50 metre geriden o kaputlu paşa yanında yaverleriyle Rus siperlerine doğru ağır adımlarla gelmeye başladığında ölülere ve inleyen yaralılara aldırdığı yoktu. Herhalde bu duyarsızlığı harbin bir neticesiydi. Ama adamın keyfinin yerinde olduğu anlaşılıyordu. Ancak Rus siperine vardığında elindeki kürekle vura vura siperdeki Ruslardan bir nicesini öldürdüğü için üstüne başına, suratına, paçasına kan sıçramış bir er paşaya "Kumandanım, şu yaralılara bir bakın. Kolları bacakları artık yok. Dilencilik mi yapacaklar? Biz çiftimizi, çubuğumuzu bırakıp buraya geldik. Bu harp kime ne fayda sağlayacak? Bizler kimin için muharebe ediyoruz? Evime sakat dönersem dilencilik mi yapayım?" diye öfkeyle sordu. Kızan paşa ona, "Düşman vatanını işgal edip karını, bacını, bacanı, ananı kerkse, kadınlarını fahişe olsa daha mı iyi olur?" diye bağırdı. Bunun üzerine er, "Fahişe para alır ama karşılığında bedenini verir. Dilenci ise bir şey vermeden asalak gibi beleşten geçinir. Hangisi daha şerefli? Harpten sonra bu memleketin fahişelerle dolması mı yoksa dilencilerle mi? Vatan kurtulursa şeref madalyası verilen bir tek siz şerefli olacaksınız. Oysa biz vatanı kurtarırken şerefimizi kaybediyoruz." diye bağırınca paşa "Pezevenk, pezevenk!" diye bağırarak askeri tokatlamaya girişti. Kar iyice serpiştirmeye başlamıştı. Ardından paşa yaverine dönerek eri gösterdi ve isyan ve isyana teşvik, idam edin emrini verdi. Ama bu sırada Rus Schneiderlerinin mevzilendiği tepenin ardından infilak sadaları işitince paşa küfrü bastı ve "Ricat ederken erzakları imha ediyorlar. Ben bu kıtaları nasıl besleyeceğim?" diye söylendi ve yere tükürdü. Tükürüğü zemindeki karı eriterek kayboldu. Hava iyice kötüleşmiş, kar seviyesi daha şimdiden ayak bileklerine kadar varmıştı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 181.